Ayrım 16. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Sayfa 271. 13 Şubat saat 15. Sular akmıyor. Faturayı yatırmamış mıydık Agapimo? Mert banyoda musluktan gelen tıslamayla baş başa kalmıştı. Poyraz, Atina'daki annesinden gelen parayı almaya gitmek için hazırlanıyordu. Semra Hanım, Alexis Bey'den habersiz yine İstanbul'a oğluna para göndermişti. Zaten son zamanlarda ikilinin birbirlerine haber verdikleri pek bir şey de kalmamıştı. Alexis Bey eve dahi nadiren uğruyor, gelir gelmez kıyafetlerini değiştirip yeniden dışarı çıkıyor, evde Semra Hanım var mı yok mu merak edip bakmıyordu bile. Alexis Portakaloğlu son yıllarda siyasete merak salmış, eşinin Türk olmasının milletvekili adaylığı konusunda düşündüğü gibi bir dezavantaj değil, bilakis avantaj olabileceğini, kampanya boyunca bunu ve mutlu karı koca görüntüsünü kullanmak, hatta bunun altını çizmek gerektiğini imaj danışmanından yeni öğrenmişti. Eve dönüp yıllardır yapmadığı bir şey yaptı Alexis Bey, eşinin yanağına bir öpücük kondurup valizini hazırlamasını söyledi. Fransa'ya gidiyoruz dedi. Semra Hanım kış tatiline çıkacaklarını düşündü önce. Atina'da babasından devraldığı şirketi iyice büyütmüş olan Alexis Portakaloğlu yıllar boyunca yurt dışındaki iş toplantılarına yalnız gitmiş, Semra Hanım'dan ona eşlik etmesini hiç istememişti. İkilinin en son birlikte çıktıkları tatilde 90'larda gittikleri ve kavga ederek döndükleri Kanarya Adaları tatili olmuştu. Semra Hanım eşinin uygun gördüğü miktarda parayla evin bütün işlerini çekip çevirmekten ve arkadaşlarıyla ara sıra bir araya gelmekten başka iş yapmamış, daha doğrusu yapamamıştı yıllar boyunca. Kendine ait bir banka hesabını bile oğlu İstanbul'a gittikten sonra açtırmıştı. Oğlunu da İstanbul'u da çok özlüyordu Semra Hanım. Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım. Boğaz'da köhne bir iskelenin yamacında. Tabakta kavun, peynir, kadehte buz gibi rakı. Dilinde yarı acı, yarı tatlı bir şarkı. Şu anda İstanbul'da olmak vardı. Giy giy üstünü, üşüyeceksin bebek mu? Faturayı yatırdım ben. Genel bir problem herhalde kesindi. Her tarafı suyla çevrili, şu güzel şehirde susuzluk eski bir sıkıntıymış. Ne güzel söylüyordu değil mi Melike Demirağ? 12 Eylül'de ne çok sürgün, ne çok memleket hasretlisi olmuş biliyor musun? O hasreti anlatıyormuş bu şarkı. Annemin en sevdiği şarkılardandır bu. Bana annem anlatırdı o dönem Türkiye'de olanları. Şimdilerde de bana Yunanistan'a göç etmek istediğini söyleyenler epey çoğaldı. Kiminle azıcık sohbet etsem Avrupa Birliği'ne yasal göçmenlik şartları üzerine bin tane soru soruyor. Sanki ben mülteci komiseriyim. Ne tuhaf değil mi? Diye Mert'e sordu Poyraz. Mert banyodan yıkanamadan çıkmış, Poyraz Semra Hanım'ın havalesini almaya bankaya gitmeden pikabında çaldığı şarkıyla adeta gıyabında annesine teşekkür ediyordu. Artık çok sık telefonlaşmıyorlardı. Oysa İstanbul'a ilk taşındığında neredeyse günde 3 sefer arardı oğlunu Semra Hanım. Mert havluya sarındı, Poyraz'ın dudağına bir öpücük kondurdu. Biz de belki günün birinde Hollanda'ya falan göç ederiz seninle Agapimo dedi. Ben soğuk ülkelerde yapamam bebek mi? Sıcak ülkeleri, sıcak denizleri severim ben. Ama seninle istediğin yere gelirim tabii. Neden Hollanda geldik senin aklına diye sordu Poyraz. Yanıtı 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyordu ama bir de sevgilisinden duymak istedi. Mert İspanya'da da olur bak, orası da evlenmemize izin veriyor. Kısmet tabii bu işler. Bir oğlanı 40 kişi istermiş, birine nasip olurmuş. Hoş beni isteyen de yok daha, bak başına kaldım deyip kahkaha attı. Poyraz ona sarıldı, gözleri doldu. Sen bütün ömrünü benimle geçirmek ister miydin sahiden? Benden daha genç, daha yakışıklı, onca çocuk varken sahiden bunu ister miydin? Diye sordu Mert. Ben seninle sanki bir masalda gibiyim Agapimo. Sallanan sandalyelerimizde, üzerimizde battaniyelerimiz, ilaçlarımızı birbirimize verirken uyuyakalacağımız 80'li yaşlar bölümüne şimdiden geçebilirim bile bu masalda. Sonu da şöyle bak bu masalın. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar dedi Poyraz. Ne güzel konuşuyorsun aşkım. Fal bakarken de böyle edebiyat yapıyorsan senin müşterin olmak isterim doğrusu dedi güldü. Mert bugün akşamcıydı. Yıldız haftayı ikiye bölelim. Yarısında Mert sabah gelsin, yarısında ben. Böyle ikimiz aynı anda dükkanda olunca müşterilerimiz karışıyor. İyi olmuyor demiş, patron da kabul etmişti. Pazartesileri Mert öğleden sonra 5'te işe gidiyor, gece 11'de çıkıyordu. Yayılmışız dünyanın dört bir yanına. Kimisi ta Kopenhag'da, kimisi Paris. Bedenimiz orada burada dolanır ama çok hem de çok uzak yerde kalbimiz. Tatile gitmeyeceğiz. Senden rica ediyorum. Renkli de pislerini koy valize. Takılarını da yanına al. Sadece yanımda duracak ve gülümseyeceksin. Hepsi bu. Paris'e Sosyalist Enternasyonel Zirvesi'ne gidiyoruz. Yorgo benim de ekipte yer almamı rica etti. Bu çok önemli. Adaylığım neredeyse garanti. Bütün gözler üzerimizde olacak. Yanımdayken gülümsemen çok önemli. Ne sorarlarsa benim ilgi alanım bunlar değil. Ben yardım faaliyetleriyle ilgiliyim daha çok diyeceksin. Hatta Paris'teyken bir iki organizasyonda First Lady'nin yanında görünürsen şahane olur dedi Alexis. Semra Hanım'ın bütün heyecanı söndü. Hazırlanmak için ne kadar zamanım var diye sordu kendisine aksesuar muamelesi yapılan kadın. Uçak 3 saat sonra kalkıyor. Ona göre elini çabuk tutsan iyi olur. Yanıtını alınca eli ayağına dolandı. Keşke Irina'ya izin vermeseydim bugün. Tam da ona ihtiyaç duyduğum anda evde yok ama nereden bilecektim ki akşama Paris'e uçacağımızı diye söylene söylene valiz hazırlamaya koyuldu Semra Portakaloğlu. Irina uzun zamandır evde tüm işlere yardımcı olan beyaz Rus hizmetliydi. Irina'nın yokluğunda zor oldu ama bir saat içinde her şey hazırdı. Portakaloğlu çifti havalanına yetişti. Yolda Poyraz'ı aradı annesi. Güzel oğlum bil bakalım babam beni nereye götürüyor. Buraya mı getiriyor yoksa mama ne olur buraya getirsin. Seninle tanışmak istediğim biri var. Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Buraya geliyorsunuz değil mi? Hayır hayır belki bu yaz geliriz canım İstanbul'a. Biz şu anda Paris'e gidiyoruz. Havaalanı yolundayız. Babanın çok önemli bir toplantısı var. Babam benim siyaset hayatımda sürekli onun yanında olmamı istiyor. Biliyorsun değil mi seçimlere gidecek baban. Alexis Poyraz'a merhaba demek ister misin? Neyse boş ver. Selamı var babanın. Sen o malum mevzuyu hallettin mi? Sıkıntı yok değil mi? Yok mama, teşekkür ederim para için. Bu sondu. Bir daha seni zor duruma sokmayacağım. Burada işler yolunda. Çeviri işi fena değil. Ben çok mutluyum. Beni hiç merak etme. Paris'in keyfini çıkarmaya çalış. Sagopo mama. Poyraz telefonu kapattı. Pikabı susturdu. Mert işe gitmek üzere hazırlandı. Evden beraber çıktılar. Apartmanın önünde bir kova suyu, döke saçı taşımaya çalışan Belkıs ablayı gördüler. Eyvah su kesiniz uzun sürecekmiş ablacığım. Bilmiyorduk biz. Dur sana yardım edeyim deyip kovayı devraldı Mert. Belkıs abla sağ ol çocuğum dedi. Burnundan soluyordu. Kesinti işi şüpheli evladım. Emrullah denilen adam dairesini boşalttı sabah. Giderken de sizin de tahliyeniz yakındır inşallah deyip pis pis sırıttı. Bu işin içinde bir iş var. Her apartmanda var da bizimki kesik. Arıza var diyorlarmış. Meryem kaç kez aradı sabahtan beri. Ne arızayı gidermeye gelen var ne de başka bir açıklama. Nergis okuldan gelsin bir de onu aratacağız. Derken kovayı devralmaya çalıştı Belkıs abla. Mert izin vermedi. Kapıda bekleyen Meryem öğretmene teslim etti kovayı. Kıtmış su başını uzattı kapıdan. Kuyruğunu heyecanlı heyecanlı salladı. Poyraz benim çok az işim var çarşıda. Dönünce bir de ben soruşturayım ablacığım. Emrullah'a kirasını verecektim bugün tam da. Nereden bulacağız ki bu adamı şimdi dedi. Belkıs abla teşekkür edip Meryemlere girerken gülümsedi. O alacağını peşini bırakmaz. Bekle biraz canımın içi. O seni bulur merak etme. Hem de kirasıymış artık bu susuz eve dedi. En yakındaki bankamatiğe kadar yürürlerken yolda Mert Poyraz'ı askerlik konusunu açmaya niyetliydi. Biliyor musun Agapimo ben bir karar verdim. Daha doğrusu vermeye çalışıyorum da yardımına ihtiyacım var dedi. Poyraz'ın yüzü asıldı. Yoksa beni bırakıp gidecek misin? Her şey buraya kadar mı diyeceksin aşkım? Seni seviyorum ve bu konuda çok ciddiyim. Ben de seni seviyorum Agapimo. Delirme. Hiçbir yere gideceğim yok. Konu tam da bu aslında. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Korkuyorum. Bir yere gidemem. Ben askere gitmek istemiyorum. Nasıl yani? Sen açık öğretimde okuyorsun ya. Nereden çıktı şimdi bu askerlik işi? Şimdi çıkmadı ama illaki çıkacak. Geçen sana söylemedim. Şubeme öğrenci kağıdı gitmemiş ve beni bir süre emniyette misafir ettiler. O gün sen telaşlanma diye anlatmadım. Hemen salıverdiler sonra durumum netleşince. Bana nasıl söylemezsin? Çok korktun mu? Sana nasıl davrandılar? Hani birbirimizden hiçbir şey saklamayacaktık. Yok yok telaşlanma hemen kötü davranmadılar. Senden sakladım falan da yok. İşte söyledim bak. O gün kısa sürdü misafirliğim. Selin diye bir arkadaşla tanıştık. O bana askerlikten muaf olmak için rapor almanın artık eskisi kadar onur kırıcı olmadığını anlattı. Aklıma yattı gibi ama emin olamıyorum. Ben sınırda yaptım askerliği. Sana anlatmıştım ya aşkım. Dünyanın hiçbir ordusunda mantık aranmaz ve dünyanın her ordusu cinsel yönden açtır. Bu kadını söyleyeyim tekrar. Bana mı anlatıyorsun Agapimo? Ben asker çocuğuyum. Hatırlarım ama gel gör ki silah tutamam ben. Bölüğü eğlendirir desinler. Bak o saat nasıl eğlence düzenlerim. Ülkemi yurt dışında sahnelerde de temsil ederim. Bayrağımızı dalgalandırırım. Benimle yine gurur duyarlar. Düşünsene biz İspanya'ya yerleşmişiz ve ben Madrid'de sahneye çıkıyorum. Ünlü Türk dansçı diye beni alkışlıyorlar. Ay ne güzel olurdu. Düşünsene flamenko'nun ana vatanında flamenkoculara oryantal anlatıyorum. Mert kendini hayaline biraz fazla kaptırdı. Sokak ortasında bir iki figür sergilemeye kalktı. Tabii ki bu küçük özel gösterisini bitirme fırsatı yine olamayacaktı. Kaldırımda kestane satan kır saçlı post bıyıklı adam, 40 yıllık seyyar esnafım böyle kestane görmedim. Çizerler oğlum çizerler, kaça vurduruyorsun koçum diye laf attı. Poyraz çok öfkelendi. Esnaflık böyle mi oluyor terbiyesiz adam dedi. Sen bana mı dedin onu gavat diyen kestaneci tezgahını bırakıp yanlarına koştu. Poyraz da kestanecinin arasına Mert girdi. Ay haydi herkes işine baksın, kestane benim, ister sallarım ister çizdiririm. Haydi yolumuzdan etme bizi, çekil işine bak. Sen de muhatap olma şununla Poyraz'cığım rica ederim diyen Mert tansiyonu biraz düşürmüştü. Kestaneci ters ters bakarak işin başına döndü. Cüzdanın telefonun filan yerinde değil mi aşkım? Kaşla göz arasında çarptırmış olmayalım da. Adamın gözü göz değildi çünkü. Hiç de görmedim daha önce buralarda böyle kestaneci. Bir kontrol et istersen ne olur ne olmaz Agapimo dedi Mert. Poyraz üstünü başını yoklayıp bağırdı. Nergis, Nergis nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Selam arkadaşlar, okuldan dönüyorum, eve gidiyorum. İlk kez son ders iptal oldu da erken dönüyorum biraz. Kıtmürsü'ye akşam yürüyüşünü hava kararmadan yaptırmak istiyorum. Siz nereye böyle? Yanıtı Mert verdi. Dansı da askerlik konusu da yarım kalmıştı Mert'in. Hem çalıştığı kafede de kimi kimsesi yok sanıyorlardı. O an bir öneride bulunuverdi. Ben kafeye gidiyorum. Bugün akşamcıyım. Poyraz da şuradan para çekip dönecekti. Bakın ne diyeceğim. Haydi ikiniz de benimle gelin. İş yerimi bir görün. Hem size kahve ikram eder, fal bakarım. Hem de sizin gibi iki güzel insanla hava atar. Caka satarım bizim orada biraz. Ne dersiniz? Bilmem ki. Sonra mı gelsem ben? Hayırlı olsun. Şimdi merak eder Belkıs abla beni. Gel gel gidelim Mert'le Nergis'ciğim. Biraz sohbet ederiz. Sonra birlikte döneriz apartmana. Ben de fazla kalacak değilim. Belkıs ablayı da ararız şimdi. Haber veririz. Meryem öğretmenle birlikteydiler. Onun numarasından ulaşırız. Poyraz, Meryem öğretmeni arayıp telefona Belkıs ablayı istedi. Nergis için annesinden izin alır gibi izin aldı. Telefonu Nergis'e verdi. Nergis, Kıtmürsü'yü gelince ben çıkaracağım Belkıs abla. Yarım saat oturalım döneceğim. Merak etme dedi. Eyvallah kızcağızım. Sağ ol aradığın için yanıtını aldı. Mert, ay şu fal işlerim rayına oturdu gibi. Kız, size analı kızla birer cep telefonu hediye edeceğim. Biz ulaşmak istediğimizde ulaşamıyoruz yahu deyip güldü. Nergis, vardı aslında bende telefonda, böyle de idare ediyoruz be Mert kardeş dedi. Mert ile Poyraz'ın koluna girdi, güle oynaya yürüdüler. Kestaneci arkalarından bakıp söyleniyordu. Bir de tesettürlü olacak kıza bak. İki adamın koluna nasıl da girdi. Ahir zaman, vallahi ahir zaman. Aynı gün saat 19. Ay çok oturduk vallahi. Patron da gözü üzerimizde, biz kalksak mı acaba Mert'ciğim dedi Nergis. Epey sohbet etmişlerdi. Nergis'e de iyi gelmişti bu sohbet. Okulda kimseyle doğru dürüst konuştuğu yoktu. Ders notu soran bir iki kızı saymazsa pek arkadaşı da yoktu. Mert fal bakıyorum numarasıyla konuları açmış, Nergis'in geçmişini, bugününü, gelecek planlarını bir güzel öğrenmişti. Kız şurada çıkmış işte, sen esmer erkeklerden hoşlanıyorsun ama bulamamışsın gibi sanki daha deyince yüzü kızaran Nergis, çok klasik gelecek belki sana ama ben dış güzellikten çok iç güzelliğe önem veririm Mert'ciğim. Beni aldatmayacak, bana yalan söylemeyecek, iyi insan olacak. Tabii gözleri kömür karası olursa, eli ayağı düzgün, biraz atletik, hafif kirli sakallı, geniş omuzlu, ağır başlı, efendi biri olursa ona da hayır demem. Kısmet işte, Allah bilecek derken kendini bir an, yıllar önce Zeynep'le yurtta yorganı altında konuşurken hissettiği gibi hissetti. Arayalım mı Meryem öğretmeni? Nereden baksan, eve dönmemiz bir saati bulacak. Bu gidişle merak etmesin Belkıs abla Nergis'ciğim diye sordu Poyraz. Arayıp haber verdiler. Gelirken su getirmelerini istedi yalnızca Belkıs abla. Sular hala gelmemişti. Yusuf ve Derya Sultanahmet'ten, işten kim bilir nasıl yorgun argın dönmek üzereydi ve evde bir damla su yoktu. Belkıs ablanın Sultanahmet'teki lokantacı arkadaşı Yaşar Bey ilk gün mırın kırın ettiyse de ikinci gün işe almayı kabul etti Yusuf'la Derya'yı. Derya'yı servis elemanı olarak yetiştirecek, Yusuf'a bulaşık yıkatacaktı. Her ikisine de asgari ücret verecekti. Derya, ben çok güzel bulaşık yıkarım Yaşar Bey aslında. Yusuf abim servis konusunda çok iyidir. Çok da güzel yemek yapar. Hem kendisi öğretmen, belki duymuşsunuzdur. Yakışmaz gibi geliyor bulaşıkçılık ona diyecek olmuş Yaşar Bey'den. Tamam tamam kes konuşmayı çocuk. Az laf çok iş. Yalçın abini izle. O ne diyorsa onu yap. Tabak bardak kırayım deme. Buzuşuruz. Yusuf bu işlere başlamak için biraz geç kalmış. Belkıs ablanın hatırı olmasa onu yine almazdım ya. Bulaşıkçılıkla idare etsin bakalım şimdilik yanıtını almıştı. Yusuf, sorun değil Derya'cığım. Yaşar Bey bizi hangi pozisyonda değerlendirmek istiyorsa biz o pozisyonda çalışacağız. Bulaşıklar pırıl pırıl olur evvelallah diyerek kulak misafiri olduğu konuşmaya katılmıştı. Mesleğe güvercin yemi satarak başlamış olan Yaşar Balcan, insan kaynakları terimlerine Yusuf kadar hakim değildi. Bizde pozisyon yok Yusuf kardeş, bizim pozisyon belli. Müşteri veli nimettir, her zaman da üstedir dedi, güldü. Yusuf patronun keyfinin yerinde olduğunu düşünerek bir sıkıntılarını aktarmak istedi. Yalnız Yaşar Bey, şimdi bizim bir sıkıntımız var. Buraya iki vasıtayla gelebiliyoruz da acaba ilk ay için bize en azından bir akbil ya da yol parası temin edebilir miyiz? Epey uzun süredir işsiz olunca elde avuçta olanı harcadık. O kolay evladım, bizim Yalçın Usta sizin o taraftan geliyor. Rica ederiz sizi de alır gelirken. Akşamları da bırakır. En azından ilk ay. Bu arkadaşları sizin o taraftan gelirken alır, akşamları da bırakırsın değil mi Yalçın Usta? Aynı vardiyada çalışıyorsunuz. Sorun olmaz değil mi Yalçın Usta? Yalçın Usta homurdanır gibi oldu, dönüp mutfağa bağırdı. İki köfte çek, bir acılı. Derya her işi çabucak öğreniyordu. Daha ikinci gün kendisine söylenen her işi bitirmiş, bir sonraki talimata kadar Yusuf abisine yardım etmek üzere mutfağa yönelmişti ki Yalçın Usta'ya yakalandı. Usta, ben sana söylemeden buraya girmeyeceksin ufaklık. Ha, bir de akşam beni beklemeyin, siz çıkın, ben başka tarafa gideceğim dedi. Yusuf'la Derya birbirlerine baktı. Derya cebindeki 20 lirayı gösterdi, sıkıntı yok işareti yaptı. İki gündür aldığı bahşişler birikmişti, eve dönüş paraları vardı. Öğle yemeği olarak da yarım ekmek köfte yemelerine izin vardı. Tabii dükkanda müşteri olmaması kaydıyla. Bu da hemen hemen çıkış saatlerine yakın bir saatte 5-10 dakikada yemek yiyebilecekleri anlamına geliyordu. O saate kalan patatesler kullanıla kullanıla iyice kararmış, yağı içine çekip kokuyordu ama Derya yine de ekmeğin arasına patates koymayı sevmişti. Ustam, bu yağı ara sıra değiştirsek mi acaba? Fena yanık kokmuyor mu? Dedi safça Derya. Yalçın Usta kızar gibi yaptı. Üstüne vazife olmayan işlere karışma çocuk. Yağın iyisi kara olur. Hem şarkısı bile var. Karam, karam, karam. Karam yağların en iyisidir. Poyraz ve Nergis askerlik konusunda hiç kimseyi değil, yalnız kendi yüreğinin sesini dinlemesini tavsiye ettiler Mert'e. Bu sohbet üçüne de iyi gelmişti. Sohbetlerinin koyuluğundan hoşlanmayan bir tek kasada oturan patron gibiydi. Patron müşterilere Yıldız'ın yokluğunu hissettirmemesini hatırlatmak için ikide bir dönüp Mert'i kontrol ediyordu. Ön dişlerinin neredeyse tamamı çürümüş olan adam kasanın karşısında duran büyük ekran televizyonun sesini açtı, haberleri izlemek istedi. Elindeki fincanı işaret eden bir müşteri, ''Mert Bey, daha bekleyecek miyiz acaba? Bu soğuyalı bir saat oldu ama.'' dedi. Mert, dur bir bakayım diye yerinden doğrulurken Nergis de Poyraz'a göz kırptı. Şekerim, öyle hissediyorum ki bu falın tam çıkması için bir yarım saat daha seni bekleteceğim. Zamanın varsa ne ala. Buyur bir tane de soğuk bir şey iç istersen ya da bir nargile söyle hoşuna giderse ama bana bu fincanı şimdi açtırma. Bak hissediyorum diyorum sana. Vaktin yoksa sonra uğra dilersen bebeğim. Sonra bakayım falına minik kuşum dedi. Müşterisini beklemeye ikna etti Mert. Patronun göz ucuyla kendisi izlediğini fark edip kasaya yöneldi sonra. Alişan abi, bir sorun mu var? Bak bu gelenler benim en yakın dostlarım. Biriyle aynı evde oturuyoruz. Hayırlı olsuna geldiler bana, dediğim gibi. Öyle her dakika gelecek insan değil bunlar. Biri üniversitede, dersleri çok yoğun zaten. Diğeri de başını kaldıramıyor. Harıl harıl çeviri yapıyor. Bugünlük idare ediver beni. Üç müşteri var şu an içeride zaten. Üçü de beklemeye razı. Şu kriz ortamında yine Allah bereket versin, dedi Mert. Alişan davranır. Televizyonun setini biraz daha açıp tamam tamam kriz miriz dillendirip iyice bereketi kaçırma. Kriz yok, bolluk var çok şükür. Zengin ülkeyiz biz, zengin. Bizim şu yollarımız başka nerede var? Kriz yok, işsizlik yok. İş beğenmeyen var aslanım. O üniversiteli entel dantel arkadaşlarının yalan dolan konuşmaları seni etkilemesin. Müşteriye de kriz lafı ettiğini duyarsam külahları değişiriz. Kaçıl, haber seyrediyorum. Ben bu kanala bayılıyorum. Ne var ne yoksa bütün provokasyonları, komploları önlüyorlar bir başlarına. Bak işine bak, haydi, dedi. Mert işine bakmak üzereydi ki Alişan'ın izlediği haber kanalının ekranı kızardı. Son dakika haberi vardı yine anlaşılan. Herkes dikkat kesildi. Ekranda Paris'te terör yazıyordu. Az önce fincanın soğuduğunu söyleyen müşteri herkesin duyacağı şekilde yüksek sesle ''Hepi biz mi çekeceğiz terör belasını? Al görsün biraz da bu batılılar. Nasıl oluyormuş terör?'' dedi. Bir başkası ''Terörü besleyen bunlar ablacığım, o olsun.'' diye bağırdı. Poyraz'ın aklına annesiyle babası geldi. Hemen cebinden annesini aradı. Telefonu kapalıydı. Babasının son numarası telefonda kayıtlı değildi. ''Padam, padam, padam. İlari ve ankuran derrière moi, padam padam padam, il me fait le coup de souviens toi. Poyraz'ın nefesi kesilir gibi olmuştu. Nergis rahat nefes alsın diye gömleğinin en üstteki düğmesini açtı. Mert, sakin ol Agapimo, daha uçaktalar belki de, şimdi ulaşırız onlara derken sevgilisinin yüzüne su serpiyordu. Az önce hep mi biz çekeceğiz terör belasını diyen arka masadaki müşteri bu kez de ay ne olmuş bacım, Fransız mıydı bu arkadaş, bilemedim diye seslendi. Nergis, hayır efendim, baba tarafından Rum arkadaşımız, bir müsaade edin de nefes alsın diye yanıt verdi. Meraklı kadın kalkıp Poyraz'ın başına kadar gelmiş dikilmiş, ay iyi birine de benziyordu ama Rum demek diye konuşmaya devam ediyordu. Haber kanalının kırmızı altyazısı değişti. Bu kez ekranda De Gaulle havalanında terör yazıyordu. IŞİD'le 3 terörist havalanı dış hatlar terminalini kana bulamış, dünya bir kez daha şok yaşıyordu. Teröristlerden biri elindeki geçici körlüğe sebep olan cihazla kapı önündeki güvenlikçileri etkisiz hale getirip üzerlerine kurşun yağdırmış, bir diğeri bomba diye bağırıp koşarken koştuğu yönün aksi istikametinde üçüncü terörist kendini patlatmıştı. Hayatta kalan iki terörist onlarca yolcuyu yere yatırmış, Allahu Ekber diye bağırıyor, yerdeki yolculardan ikisi el ile tutuşmuş birbirlerinin gözünün içine bakıyorlardı. Seni hep sevdim Semra. İstanbul'da ilk gördüğüm andan beri sevdim. Hayatıma giren onca kadına rağmen sen hep özel oldun. Beni bağışla, affet beni diyordu Alexis. Portakal oğlu çifti ilk silah sesini duyduklarında Atina uçağından yeni inmiş, valizlerini bekliyordu. Yaşanan büyük panik sırasında yere düştüler ve Semra Hanım Alexis Bey'e sıkı sıkı tutundu. Şimdi vedalaşmıyoruz, kurtulacağız buradan ve ben sana hayatına giren o diğer kadınların hesabını soracağım daha Alexis. Şimdi iyi düşün ve görünmeden uzaklaşmanın bir yolunu bulalım dedi fısıldayarak Semra Hanım. İlk kurşunu da o anda birlikte yediler. Terörist yerde yatanları tarayarak çıkışa doğru ilerliyordu. Döndü, hızlıca şarjör değiştirip yaraladığı kurbanların öldürdüğünden emin olmak istedi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Semra Hanım'ın son sözleri La ilahe illallah oldu. Alexis Bey ise en son affet beni diyebilmişti. Eyfel Kulesi o gece kırmızı, beyaz ve mavi renklere büründü. O gece saat 21. Derya ile Yusuf hazırlanmış lokantadan çıkmak üzereydi. Yaşar Bey, bir dakika bekleyin, gitmeyin, sizinle konuşmam lazım dedi. Yusuf son tabağı da kurulayıp buyur Yaşar Bey diyerek kasada duran patronun yanına geldi. Yaşar Bey, Yalçın Usta ile konuşan Derya'yı beklemeden konuya girdi. Bak Yusuf kardeş, Belkıs ablanın bende büyük hatırı vardır. Öyle olmasa aslında biz değil, yeni eleman almak, var olan elemanları çıkartmak istiyorduk. İşleri görüyorsun, turist iyice elini eteğini çekti. Öyle eskisi gibi değil buralar. Yine Allah bereket versin, boş masa pek de kalmıyor hani Yaşar Bey. Ben tabak çatal yıkamaktan başımı alamıyorum tabii ama... Ha onu diyeceğim kardeş. Gel Derya gel. Bir şey konuşmamız lazım. Derya gülerek Yusuf abisinin yanında yerini aldı. Belki de patron çalışmamızdan çok memnun olduğu için fazladan harçlık verecek herhalde yaşadık diye düşündü. Yalçın Usta biraz İngilizce öğretiyordu da kusura kalmayın geciktim dedi. Yaşar Bey elindeki tesbihi şakırdatıp dükkandaki tek müşterinin hesabını alırken konuşmaya devam etti. Derya, Yusuf abine tam da onu söylüyordum. Buraya eskisi gibi turist gelmiyor. Dükkanın getirisi götürüsüne denk. Uzun lafın kısası, sen daha gençsin. Benim verebildiğim para sana yeter ama öğrendiğim kadarıyla Yusuf abinin bir de çocuğu olacakmış. Doğru mu Yusuf? Allah izin verirse bu yaza baba olacağım. Evet Yaşar Bey. Sen daha yeni anneni ve ablalarını kaybetmişsin. Bir de öyle mi Yusuf? Sizlere ömür, doğrudur Yaşar Bey. Yusuf şaşırmıştı. İş yerlerinde dedikodunun ne kadar hızla yayıldığını unutmuştu anlaşılan. Derya Yalçın Usta ile iyi anlaşıyor, servisten arta kalan zamanda tecrübeli garsonla epey sohbet ediyorlardı. Son sohbetlerinden birinin konusu da Yusuf ve başına gelenlerdi. Yaşar Bey, Yalçın Usta'dan Yusuf'la ilgili her şeyi öğrenmişti, konuşmaya devam etti. Ben düşündüm de şimdi bizim vereceğimiz para sana yetmeyecek. Seni de boş yere bulaşık yıkatarak engellemiş olacağız Yusuf kardeş. Belki daha iyi işler bulursun. Belki memleketine abine gönderecek para bile kazanırsın. Şimdi ben hiç bu vebalin altına girmeyeyim. Yusuf'un şaşkınlığı artıyordu. Yaşar Bey abisiyle ilgili ne biliyordu? Ne duymuş olabilirdi? Abisi hayatta mı değil mi? Kendisi bile bilmezken bu adam ne demeye getiriyordu? Çok uzatmaya gerek yoktu. Ne diyeceği belliydi. İşini kolaylaştıracağım şu adamın diye düşündü. Beni işten mi çıkarıyorsunuz Yaşar Bey? Oysa ben bana ne görev verdiyseniz hakkıyla yapmaya gayret ediyordum. İnanın başka iş bulabileceğim de yok. Abimden bir haberim de yok. Abinden haberin olmadığı masallarını sen sorarlarsa emniyette anlatırsın arkadaşım. Ben kendimi devletin yerine koyup yargılayacak değilim ama diyeceğim şu. Derya isterse çalışmaya devam etsin bizimle. Biz seninle yollarımızı ayıralım. Sana bundan sonraki hayatında başarılar dileriz Yusuf kardeş. Al, bu da bugüne kadar biriken alacağın. Haydi Belkıs ablaya da çok selamımı söylersiniz. Durumum olsa yine çalıştırayım ikinizi ama onun hatırına Derya gelip gitmeye devam edebilir diyorum işte. Herhalde anlaşılmayan bir şey yoktur. Yusuf parayı cebine koyarken Derya yutkundu. Bu çocuk adam hayatın ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha anlıyordu. Yusuf abisine böyle muamele eden adamın yanında kendisi de 5 dakika daha çalışmak istemiyordu ama bir taraftan da paraya ihtiyaçları vardı. Yusuf lokantanın kapısına çıkıp bir sigara yaktı. Bir dal sigara almıştı öğlen Yalçın Usta'dan. Derya öylece kala kaldı, ne yapacağını bilemedi. Ben yarın yine geleyim o halde, haydi Allah'a ısmarladık derken içi acıyordu. Dışarıda onu bekleyen Yusuf abisi, boş ver sen çalışmaya devam et Derya'cığım. Zaten bulaşık yıkamaktan iflahım kesilmişti, iyi oldu. Yaşar Bey de haklı kendi açısından. Namımız almış yürümüş, hakkımız da hayırlısı. Az konuşmak en iyisi. Herkes senin benim gibi değil. Herkesin aklında 40 tilki. Birine bir sırrını verdiğin zaman o artık sır olmaktan çıkıyor. Yerin kulağı var. Hoş bizim saklayacak bir şeyimiz yok ama insanlar yanlış anlamaya meyilli dedi. Derya alması gereken dersi almıştı. Başı öne eğik sessizce yürüdü Yusuf'un yanında. Tramvay durağına kadar geldiler. Yusuf, neyse bak 300 liramız oldu. Kapataş'ta inince Meryem ablana bir çiçek alalım, jest yapalım. Sonra yine işsiz kaldığımı söylerim dedi. Güldü. Derya da gülümsedi. Nergis alalım bulabilirsek, çok güzel kokar nergisler dedi. O sırada telefonu çaldı Derya'nın. Arayan Meryem ablasıydı. Ablacığım yoldayız, geliyoruz, hemen veriyorum Yusuf abime dedi. Derya telefonu uzattı. Meryem'in sesini duymak Yusuf'u hala çok heyecanlandırıyordu. Meryemciğim bir saatte evdeyiz inşallah. Bir şey mi oldu? Yusufcuğum gelirken su bulabilirsiniz getirir misiniz? Koca apartman susuz kaldı. Bir de Poyrazlar bizde. Poyrazlar mı? Oo iyi. İyi, söyle biz gelene kadar gitmesinler bir yere. Ne zamandır görüşmedik. Özledim hem Poyraz'ı hem Mert'i. Fransa'yı duydunuz mu? Ne? Fransa mı? Ne olmuş Fransa'ya? Neyse gelince anlatırız. Haydi dikkat edin kendinize. Gecikmeyin. Yusuf telefonu Derya'ya uzattı. Meryem abla Fransa'yı duydunuz diye sordu. Bir şey söylemedi. Bak bakalım ne olmuş Derya'cığım Fransa'da dedi. Derya internete bağlanmam lazım Yusuf abi bakmak için diye yanıt verdi. Yolun kenarındaki nargile kafelerin önden geçerken Yusuf şuraya girelim. İnternet vardır belki. Bir de çay ısmarlayalım sana Derya'cığım. Ne de olsa maaş aldık sayılır değil mi bunca zaman sonra dedi. Kafeye girdiler. Başındaki fesiyle garson yaklaştı. Derya önce internet şifresi sordu. Sonra 2 çay sipariş ettiler. 1453 diriliş 1 yazınca internete bağlandı Derya'nın telefonu. Tavşan kanı çaylar da geldi. Derya Twitter'a en son Numan Usta'nın fotoğrafını koyup iş kazası dediler geçler. İnsan canının ne kıymeti var? Seni unutmayacağız usta yazmıştı. O günden beri internete girmemişti. Baktı kendisini takip etmeyen bir hesaptan paylaşımına yanıt gelmişti. Evladı Osmanlı 99 diye bir kullanıcı Derya'ya ağza alınmayacak küfürler sıralamış, kimi tehdit ediyorsun ulan ustayı mı diye sormuştu. Anlamadı Derya, ölen ustasını niye tehdit etsindi ki? Yanlış yazmış herhalde diye düşündü, hesabın kullanıcısını engelledi. Feste garson yine geldi, nargile alacak mısınız diye sordu. Yusuf 2 çay daha istedi, Derya Fransa ile ilgili paylaşımlara bakıp vay canına bu sefer de Paris'te can yakmış cani teröristler. Yazık çok sayıda ölü var diyorlar Yusuf abicim dedi. Yusuf düşündü, Poyraz'ın ailesi Yunanistan'daydı. Fransa ile bir ilgisi yoktu bildiği kadarıyla. Ölenlerin kimlikleri belli miymiş Derya'cığım? Yazmışlar mı bir şey diye sordu. O sırada kafeden içeri polis ekipleri girdi. Beyler kimlikleri çıkaralım dediklerini duydu Derya. Polis Yeditepe'de huzur operasyonuna çıkmıştı. Derya ile Yusuf kimliklerini çıkarıp uzattılar. Derya kimliğini hemen geri aldı. Yusuf'un kimliği uzun boylu polis memurunun elindeydi. Şırnak'tan çalışmaya mı geldiniz, ne iş yapıyorsunuz diye sordu polis. Yusuf öğretmenim ben, atama bekliyorum, yıllar önce geldim İstanbul'a memur bey dedi. Polis memuru bir şey söylemedi. Yusuf'un kimliğini ekip odasına gönderdi. Derya doğru söylüyor polis bey, Yusuf abim Türkçe öğretmeni, atamasını yapmadılar bir türlü dedi. Polis bir şey demedik ufaklık, geçin bakalım şu duvara dayanın, üstünüzü arayalım bir diye talimat verdi. Duvara dayandılar. Polis Yusuf'u didik didik aradı. Bu arada Yusuf'un nüfus cüzdanı ekip arabasından geldi. Polis memuru, al kafa kağıdını Yusuf Türkan. Şırnağın neresindensin sen? İstiklal Marşı'nı biliyor musun? Ne diye başlıyor dedi. Yusuf daha önce defalarca benzer muamelelerle karşılaşmıştı, alışıktı. Çok tuhaf karşılamadı bu soruyu ama Derya şaşırdı. Yusuf, hepimiz Çanakkale'li sayılmaz mıyız amirim? Biliyorum elbette İstiklal Marşı'mızı. Korkma diye başlar dedi. Polis telsizinden geçen anonsla yakınlarda başka bir bölgeye ekip istenmesi sohbet uzardı aslında daha. Benim de adım Yusuf kardeş, korkma. Devletine ihanet etmediysen korkman için hiçbir sebep yok. Haydi Allah'a ısmarladık dedi, gitti polis. Ortalığı yeniden naneli, nargile kokusu kapladı. Müzik yeniden başladı. Nargilem duman duman, bayıldım aman aman. İstanbul güzel ama zabitleri pek yaman. 16. ayrımın sonu, sayfa 289.